Ayrım 37, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 356. Dört pili eline alıp seriyi bağladı, sonra bir blok üzerine yapışkan bantla tutturdu. Son olarak dolabın kapağına dört küçük delik deldi, pil blokunu kapağın iç tarafına bağladı, öğlen olmuştu. "Tamam," dedi, "şimdi ötekileri monte ederim. Sen hiç nükleer bomba gördün mü ömründe?"
"Hayır," dedi Petrovski boğuk bir sesle.
"O silahsız savaşın uzmanıydı. Yumruktan, hatta bıçaktan, tabancadan da korkmazdı. Ama Vasilyev'in bir kenti yok edebilecek bu güce karşı takındığı şakacı hava onu kaygılandırıyordu. Çoğu insan gibi o da nükleer fiziğe bir büyücülük sanatı gözüyle bakıyordu. "Bir zamanlar bunlar çok karmaşıktı," diye konuştu montajcı. "Gücü en az olanları bile kocamandı. Yalnızca laboratuvar koşullarında yapılabilirdi. Bugün de gerçekten ileri düzeyde olanlar, multi megatonluk hidrojen bombaları falan hala öyle. Ama ilkel atom bombası artık herhangi bir iş tezgahında monte edilebilecek kadar basitleşti. Tabii elde gerekli malzeme, biraz beceri ve biraz da bilgi varsa."
"Harika," dedi Petrovski.
Vasilyev uranyum 235 topunun çevresindeki kurşun kaplamayı kesip soyuyordu. Kurşun oraya soğuk olarak ambalaj kağıdı gibi sarılmış, sonra lehimle tutturulmuştu. Kolayca çıktı. İçerideki topun çapı 15 santim kadar olup ortasından 5 santimlik tünel gibi bir delik açılmıştı. "Nasıl çalışır bilmek istiyor musun?" diye sordu Vasilyev.
"Tabii."
"Bu top uranyum. Ağırlığı 15,5 kilo, yani kritik duruma geçmeye yeterli bir ağırlık değil. Uranyum kritik döneme girmesi ancak kütlesel bir sınırı aşarsa olur."
"Kritik ne demek?"
"Köpürmeye başlar demek. Tabii bildiğin anlamda, yani gazoz gibi değil. Radyoaktif anlamda köpürür. Detonasyonun eşiğine varır. Bu top henüz o durumda değil. Şuradaki kısa çubuğu görüyor musun?"
"Evet."
"Yangın söndürme aletinden çıkan çubuktu bu. İşte o bu topun orta yerindeki deliğe tam oturacak. Oturunca kütle kritik olacak. Şurada gördüğün çelik boru tüfeğin namlusu gibi. Uranyum, çubuk da mermi sanki. Detonasyonla plastik patlayıcıyı patlatacak. Çubuğu borudan aşağı bu topun tam ortasına doğru itip oturtacak. Ve gümleyecek."
"Pek değil.
İnisiyatör gerek. Kendi haline bırakırsan uranyum köpüre köpüre yok olur biter. Korkunç radyoaktivite çıkarır ama patlama olmaz. Patlamayı gerçekleştirebilmek için kritik durumdaki uranyumu bir nötron yağmuruna tutman gerek. Bu iki diskin biri lityum biri polonyumdur. Ayrı ayrıyken zararsızdırlar. Polonyum yumuşak bir alfa yayıcıdır. Lityum ise etkisizdir. İkisini birbirine yapıştırdığın anda çok garip bir şey olur. Aralarında bir reaksiyon başlar. Tam bize gerekli olan nötron yağmurunu başlatırlar. Uranyum bunun etkisinde kalınca parçalanır ve parçalanırken dev bir enerji yayar. Maddenin yok olmasından. Bu iş saniyenin milyonda biri kadar sürer. Çelik dolap her şeyi o kısa süre içinde bir arada tutmaya yarar işte.
İnisiyatörü içeriye kim sokar?
Petrovski şakacı olabilmeye zorluyordu kendini. Vasilyev sırıttı. Hiç kimse. İki disk zaten oradadır ama birbirinden ayrı dururlar. Polonyumu uranyum kürenin bir ucuna koyarız, ötekini de içeri girecek uranyum çubuğun ucuna. Mermi borudan inip topun ortasına girdiğinde burnundaki lityum da tünelin sonunda kendisini bekleyen polonyuma çarpar. Tamam. Vasilyev Liçka'nın pabucundan çıkan çelik diskin bir yüzüne polonyumu yapıştırmak için bir damla özel zamk sıktı. Sonra tıkacı yarı kürelerden birinin dibindeki boşluğa vidaladı. Uranyum topu eline aldı. Bu kürenin içine soktu. Yarı kürenin içinde dört nodül vardı. Bunlar uranyum topun dört çukuruna oturuyordu. Yerlerine sağlamca oturduklarında top kıpırdamaz oldu. Vasilyev eline bir kalem fener aldı. Delikten içeriye uranyum kürenin ta içine doğru baktı. "İşte orada," dedi, "deliğin dibinde bekliyor."
Bundan sonra ikinci yarı küreyi alıp kapak gibi kapattı. Kusursuz bir küre oluşturdu. Bir saat uğraşıp 16 vidayı yerlerine sıkıştırdı. İki yarıyı birbirine sağlam biçimde tutturdu. Şimdi namlu dedi. Plastik patlayıcıyı 60 santim boyundaki uzun çelik çubuğun içine ite ite doldurdu. Mutfaktan getirilen süpürge sapıyla yavaş yavaş itip sıkıştırdı. Tüpün dip kapağındaki ufacık delikten plastiklerin dışarıya taşmakta olduğunu görüyordu Petrovski. Vasilyev yine aynı özel zamkı kullanarak lityum diskini uranyum çubuğun yassı ucuna yapıştırdı, bir kağıt mendile sardı. Titreşim sonucu tüpün dibine doğru kaymamasını sağladı. Çubuğu tüpe patlayıcı plastiğin arasına doğru itti. Sonra da uzun tüpü küreye vidaladı. Elindeki sanki 17 santim çapında gri bir kabundu. Bir ucundan 60 santimlik bir sap çıkıyordu, fazlaca irileşmiş, saplı el bombası gibi bir şey. ''Neredeyse bitiyor'' dedi Vasilye. ''Bundan sonrası artık normal bomba yapmak gibi.'' Detonatörü aldı, ucundaki telleri birbirinden ayırıp ikisini de izole bantla sardı. Birbirine değerse vakitsiz patlama olurdu. 5 amperlik kablolar detonatörün her bir teline bağlandı, sonra detonatör tüpün dibindeki delikten içeriye sokulup bastırıldı. Plastik patlayıcının içine tümüyle gömülünceye kadar. Adam bombayı kucağında alçaltıp bebek yatırır gibi çelik dolabın içinde hazırladığı beşiğe yatırdı. Her yanına bol bol köpük doldurdu, üzerine de yığdı. Bombanın üstünü uykuya yatmış gibi iyice örttü. Yalnızca iki telin ucu açıktaydı. Bunların birini pillerin pozitif ucuna bağladı. Üçüncü bir tel negatif uçtan gelmekteydi. Bu nedenle Vasilyev hala iki elinde birer tel tutmaktaydı. Her birini yine bantlarla yalıttı. ''Belki birbirine değer'' diyerek sırıttı. ''Amma kötü olurdu ha.'' Henüz yerine yerleşmemiş tek parça zaman ayarlayıcı saatti. Vasilyev matkabı alıp çelik dolabın yan duvarına yukarıya doğru bir yere 5 delik deldi. Ortadaki 5. delik saatin tellerini içeriye geçirmek içindi. Öteki 4'ü saati dolaba vidalamak amacıyla açılmıştı. Bu iş bittikten sonra pillerden ve detonatörlerden gelen telleri saatin tellerine bağladı. Bağlama işini renk koduna göre yaptı. Petrovski soluğunu tuttu. ''Kaygılanma'' dedi Vasilye bunu fark edince. ''Bu saat defalarca denendi. Devre kesen mekanizma içinde ve çalışır durumda.'' Son teli bağlamayı bitirdi. Ek yerlerini sağlamca yalıttı. Dolabın kapağını indirip kapattı, kilitledi. Anahtarını da Petrovski'ye fırlattı. ''İşte yoldaş Ross, bitti bile.'' Çek çek arabasına koyup taşı, arabanın bagajına at. Hiçbir yerine zarar gelmez. Arabanı nereye istersen sür, sarsıntı ona bir şey yapmaz. Son bir şey, sarı düğmeye kuvvetle basarsan saati kurmuş olursun. Ama elektrik akımı henüz başlamaz. Zaman ayarlayıcı bunu 2 saat sonra gerçekleştirir. Sen bu sarı düğmeye bastığın anda oradan uzaklaşman için 2 saat var demektir. Kırmızı düğme ise saatsiz el kontrolü düğmesidir. Ona bastığın anda anında patlama olur. Bu konuda yanıldığını kendisi de bilmiyordu. Kendisine bunu söyledikleri zaman gerçekten inanmıştı. Her iki düğmenin de anında patlama yaratacağını yalnızca Moskova'daki 4 kişi biliyordu. Akşam olmaktaydı. ''Şimdi dostum Ross, artık ben bir yemek yemek, biraz içki içmek, rahat rahat uyumak, sabah da yurduma dönmek istiyorum. Sence bir sakıncası yoksa?'' ''Elbette'' dedi Petrovski. ''Dolabı şu köşeye alalım. Duvarla içki masasının arasına. Siz bir viski için. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım.'' Sabah 10'da Petrovski'nin küçük arabasına binip Heathrow yoluna koyuldular. Güneybatı Colchester'da yolun yanında koruların hemen önündeki boş alanı görünce Petrovski arabayı oraya çekip doğal ihtiyacını gidermek üzere ağaçların arasına daldı. Vasilyev birkaç saniye sonra onun uzaktan gelen telaşlı çığlıklarını duydu. Ne olduğuna bakmak üzere oraya koştu. Petrovski onun hayatını ağaçların gerisinde boynunu kırarak sona erdirdi. Tüm kimlik belgelerinden arınmış ceset küçük bir çukura sokuldu, üzerine yapraklı dallar örtüldü. Herhalde bir iki gün sonra bulunurdu, belki de daha geç. Polis soruşturmaları sonucunda fotoğraf yerel gazetelerde yayınlanırdı. Komşu Armitaj bunu ya görür ya da görmezdi. Görse de ya tanır ya tanımazdı. Hem zaten o zamana kadar iş işten geçmiş olurdu. Petrovski arabasını Ipswich'e doğru sürdü. Vicdanı rahatsız değildi. Montajcı konusunda kendisine verilen emirler son derece açıktı. Zaten Vasilyev nasıl olur da yurduna dönebileceğini sanır, onu aklı almıyordu. Onun başka sorunları vardı şimdi. Her şey hazırdı ama vakit de kısaydı. Randlesham ormanına gitmiş, istediği noktayı seçmişti. Ağaçlar arasında olmasına rağmen Bentwater hava üssünün dış sınırına çok yakındı. Gecenin dördünde sarı düğmeye basıp patlamayı saat 6'ya ayarladığı sırada orada hiç kimse olmayacaktı. Taze koparılmış yapraklı dallar dosya dolabının üzerine örtecek, dakikalar geçerken kendisi son hızla Londra'ya doğru araba sürüyor olacaktı. Tek bilmediği bu işi hangi gece yapacağıydı. Harekete geçme emrinin hemen o akşam Moskova radyosundan saat 10 haberleri sırasında verileceğini biliyordu. Haber bülteni başlarken daha ilk haberde spikerin dili sürçmüş gibi bir yanlış yapmasından anlayacaktı. Petrovski hemen harekete geçmesi gerektiğini ama Vasilyev dönüp haber vermeyeceğine göre Moskova'ya hazırlıkların tamam olduğunun bildirilmesi şarttı. Bu da telsizle son bir mesaj daha verilecek demekti. Ondan sonra artık Rumlar da ortadan kaldırılabilirdi. Sıcak bir Haziran akşamı ortalık kararırken Cherry Hayes'den yola çıkıp kuzeye Tedford'a motosikletinin bulunduğu yere yöneldi. Saat 9'a motorunun üzerinde kuzey batıya Midlands tarafına doğru ilerliyordu. Pencereden karşıki evi gözleyerek geçen yeni bir sıkıcı akşamın tek düzeliği, Len Stewart'ın telsizden aramasıyla bozuldu. Len polis merkezinden konuşuyordu. ''John, adamlarından biri demin tavernada yemek yiyormuş, telefon iki kez çalmış sonra susmuş, bir daha iki kez çalmış yine kesilmiş, sonra üçüncü sefer de aynı şey olmuş, orada bulunanlar da teyit ediyor.'' ''Rumlar ilk çalışında açmamışlar mı?'' ''Birincisinde yetişememişler, ondan sonraki seferlerde de ellerini bile uzatmamışlar, servis yapmaya devam etmişler.'' ''Dur bir dakika, John orada mısın?'' ''Tabii buradayım. Dışarıda bekleyen adamlarım Rumlardan birinin tavernadan çıkmakta olduğunu bildiriyor. Arka kapıdan. Arabasına doğru yürüyormuş.''
''İki araba ve dört adam izlesin,'' dedi Preston. ''İkisi tavernada kalsın. Belki giden kent dışına çıkacaktır.'' Ama adamın öyle bir niyeti yoktu. Andreas Stefanides arabasıyla Compton sokağına geldi, park etti ve evine girdi. Perdelerin arkasından ışık yakıldığı belli oldu, başka da hiçbir şey olmadı. 11.20'de Spiridon her gecekinden erken tavernasını kapatıp evine döndü. Oraya 12'ye çeyrek kala vardı. Preston'ın kaplanı tam gece yarısı geldi. Sokak sessiz, demen tüm ışıklar sönüktü. Preston dört arabasını ve içindeki elemanları her tarafa yaymıştı. Yine de adamın yaklaştığını hiçbiri göremedi. İlk olarak Stewart'ın adamlarından birinin telsize mırıldanmasıyla öğrendiler. ''Compton sokağının başında, Cross sokağı kavşağında bir adam var.''
''Ne yapıyor?'' diye sordu Preston.
''Hiçbir şey, gölgeler arasında hareketsiz duruyor.''
''Bekle.''
Royston'ların üst kat ön penceresi kapkaranlıktı, perdeler açıktı. Adamlar camdan uzakta duruyorlardı. Mango kızılötesi mercek takılmış fotoğraf makinesinin gerisine çömeldi. Preston elindeki küçük telsizi bir kulağına dayamıştı. Stewart'ın 6 kişilik ekibiyle kendi şoförü ve arabası dışarıda bir yerlerde aynı telsiz frekansına bağlıydılar. Sokağın ilerisinde bir kapı açıldı. Birisi kedisini kapının dışına koydu. Kapı tekrar kapandı. ''Kıpırdıyor diye tısladı telsiz. Size doğru geliyor. Ağır ağır.''
Ginger yanarsadan gördüm diye fısıldadı. ''Orta boylu, orta yapılı, uzun siyah pardesülü.'' Mango, herif Rumların evine girmeden hemen önceki sokak ışığının altında resmini çekebilir misin diye sordu Birkinshaw. Mango merceği biraz çevirdi. Işık halkasını ayarladım dedi. Ginger, oraya 10 metresi kaldı diye fısıldadı. Pardüsü giymiş gölge hiç ses çıkarmadan ışığın alanına girdi. Mango peş peşe 5 poz çekti. Adam ışık alanından geçti. Stephanie Dessler'in bahçe kapısına vardı. Kısacık bahçe yolunu açtı. Zil çalacağı yerde kapıyı tıklattı. Kapı hemen açıldı. Holde ışık yoktu. Koyu renk pardüsü içeriye girdi. Kapı kapandı. Karşı kaldırımda gerilim birden arttı. Mango, o filmi hemen oradan çıkar, polis laboratuvarına koştur. Derhal develope edilip Scotland Yard'a iletilmesini istiyorum. Charles'a ve Sentinel'e anında ulaştırsınlar. Ben onlara teşhis için hazır olmalarını söyledim. Preston'ı tedirgin eden bir şey vardı. Adamın yürüyüş biçimiyle ilgili bir şey. Sıcak bir akşamdı ayrıca. Pardesi nedendi? Islanmamak için mi? Bütün gün pırıl pırıl güneş vardı. Bir şeyi saklamak için, açık renk giysileri, göze batan bir kıyafeti. Mango ne giyiyordu herif, sen mercekte yakından gördün. Mango kapıdan çıkmak üzereydi, yağmurluk dedi, koyu renk, uzun. Ya altına? Ginger bir ıslık öttürdü, çizme diye fısıldadı telsize, şimdi hatırlıyorum. 20 santim boyunda ucu demirli, dış yanı fermuarlı çizme. Allah kahretsin, motosikletle geldi dedi Preston. Telsize konuşmaya başladı. Herkes sokağa, yaya olarak, araba motoru istemem. Compton dışında çevredeki her sokağı arayın. Motoru hala sıcak bir motosiklet arıyoruz. İşin kötü yanı herifin o evde ne kadar kalacağını bilmiyorum diye düşündü. 5 dakika mı, 10 mu, 60 mı? Len Stewart aradı. Len, ben John. O motosikleti bulursak bir yerine DF bibip takmak istiyorum. Bu arada Komiser King'i ara, operasyonu o yönetmek zorunda. Arkadaş buradan çıkınca biz peşinde olacağız. Harry'nin takımıyla ben. Sen kendi çocuklarınla Rumların yanında kal. Biz 1 saat uzaklaştıktan sonra polis eve baskın yapıp Rumları yakalasın. Len Stewart polis merkezine hemen Komiser King'i aramaya koyuldu. 20 dakika sonra dolaşan elemanlardan biri motosikleti gördü. Preston'a haber verdi. Preston hala Royston'ların evindeydi. Burada koca bir BMW var. Queen sokağının üst başında. Sele arkasında kapalı yük taşıma kutusu. Arka tekerin iki yanında sepetler. Kutu kilitli, sepetler kilitsiz. Motor ve egzoz hala sıcak. Plaka numarası... Numara verildi. Preston onu Len Stewart'a iletti. Stewart polislerden hemen saptanmasını istedi. Suffolk numarasıydı. Dorchester'lı Bay James Duncan Ross adına çıkarılmıştı. Preston ya motosiklet çalıntıdır ya plaka sahtedir ya da adres uydurmadır dedi. Birkaç saat sonra Dorchester polisi adresin uydurma olduğunu bildirecekti. Preston motosikleti bulan adama sepetlerden birinin içine bibip takması, onu işler duruma getirmesi, sonra da oralardan iyice uzaklaşması söylendi. Adam Birkinshaw'un 2 şoföründen biriydi. Kendi arabasına yürüdü, sürücü yerine oturdu. Motosiklete takılan aletin gerçekten işler durumda olduğunu gözüyle görüp bildirdi. Tamam dedi Preston, şimdi yer değiştiriyoruz. Sürücüler arabalara. Len Stewart'ın 3 kişisi bizim gözetleme yerine doğru Batı sokağından gelsin. Nöbeti bizden devralsın birer birer ve sessiz olarak hemen. Çevresindeki adamlara döndü. Harry toplan, ilk sen çık, baştaki arabaya geç. Ben yanına geleceğim. Barney, Ginger 2. arabaya. Mango yetişirse benimle gelir. Stewart'ın ekibi birer birer arka taraftan gelip Birkinshaw'un adamlarının yerine yerleşti. Preston bu değişmeler bitmeden karşı evdeki ajan yola çıkmasın diye dua ediyordu. Evden en son çıkan kendisi oldu. Başını Royston'ların yatak odası kapısından içeriye uzattı. Onlara yardımları için teşekkür etti. Şafak sökene kadar her şeyin biteceği konusunda teminat verdi. Cevap fısıltıları bir hayli kaygılıydı. Preston bahçeden Batı sokağına doğru süzüldü. 5 dakika sonra da Birkinshaw'la şoför Joe'nun baştaki arabasına bindi. Araba Fall Jump yoluna park etmişti. Ginger'la Barney 2. arabadan rapor verdiler. Onlar Marston sokağının üst başında Salter Gate tarafındaydılar. Birkinshaw aksi bir sesle, tabii eğer motosikletle gidiyorsa başımız dertte dedi. Preston arka kanepedeydi. Birkinshaw şoförün yanındaki yerinden ön panelin küçük ekranındaki benek ışığı izliyordu. Tıpkı bir radar ekranı gibiydi. Işık nabız gibi belli aralıklarla yanıp sönüyor, kendi bindikleri arabayla yarım mil ilerideki motosiklet arasındaki açıyı gösteriyordu. İkinci arabada da aynı aygıt vardı. Gerekirse iki araba açı hesaplayıp aralarında saptama yapabilirlerdi. ''Motosiklet olmak zorunda'' dedi Preston umutsuz bir sesle. ''Onu zaten bu sokaklarda izleyemezdik. Çok tena, adam da çok usta. Gidiyor.'' Telsizden birden gelen ses konuşmaları yarıda kesti. Stewart'ın Royston'daki adamları pardesülü yolcunun karşıki kapıdan çıktığını bildiriyorlardı. Compton sokağının yukarısına, Cross sokağına doğru yürüdüğünü haber verdiler. BMW'ye doğru gidiyordu, sonra gözden kayboldu. İki dakika sonra Stewart'ın şoförlerinden biri, ajanın St. Margaret yolunda karşı kaldırıma geçtiğini, Queen sokağına doğru ilerlemekte olduğunu haber verdi. Sonra bir süre hiçbir şey olmadı, 5 dakika geçti, Preston dua ediyordu. ''Hareket ediyor.'' Birkinshaw ön kanepede heyecanından zıp zıp zıplıyordu. Bu sakin, soğukkanlı gözetlemeciye hiç uymayan bir davranıştı bu. Işıklı benek ekran üzerinde yana doğru kaydı, sanki motosiklet arabanın doğrultusuna göre yön değiştirip açı oluşturuyormuş gibi. ''Hedef hareket halinde'' diye onayladı ikinci araba. Preston ona ''bir mil tanıyın, sonra yola çıkın'' diye emir verdi. ''Motorları şimdi çalıştırın.''
37. ayrımın sonu. Sayfa 365.